Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unibe. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerin karşısındayım. Allah yolunda mücahede konusunu işliyorduk. Neydi Allah yolunda mücahede? Yani bir Müslümanın bütün varlığıyla ve bedeniyle Allah yolunda kendisini ne yapması, sarf etmesi. Allah'ın rızasını kazanacak amellerini ortaya koyması. Ve hatırlayacaksınız, ilk hadisimiz bir hadisi kutsiydi. Hadisi hatırlatayım, diğer hadisimize geçeyim. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisti ve şöyle diyordu Allah Resulü. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur diyor Allah Resulü. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine fark kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum, diyordu Allah-u Teala. Bu hadisi Buhari Rikak bahsinde rivayet etmişti. Bu konu üzerinde geçen hafta epey durmuştuk. Neydi kul Allah'a neyle yaklaşıyor öncelikli olarak? Allah'ın farz kıldığı ibadetlerle. Bu kul için yeterli mi? Değil. Kul Allah'a yaklaşma noktasında bir takım vesilelere daha sarılmalıydı. O da neydi? Farz ibadetlerin yanındaki nafile ibadetler. Artık kul bunda da süreklilik arz eden bir ibadet anlayışı içerisinde ise o zaman Allah-u Teala o kulunu ne yapıyor? Kendi koruması altına alıyor. Yani o kul Rabbimizin murakabesi altında. Rabbim onu koruyor. Neyden koruyor? Şeytanın şerrinden, vesvesesinden ve nefsinin şerrinden ve vesvesesinden. İşte buradaki gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olurum ibaresini biz bu şekliyle anlamamız gerektiğini ifade etmiştik. Yoksa bir takım tasavvuf ehlinde olduğu gibi bu sıfatları şeyhlere, abilere, efendilere vererek Allah'a ait olan bu sıfatların insanlara verilmesi, işte biz buna İslam literatüründe vahdedi vücut diyoruz. Vahdedi vücutun karşılığı ise İslam literatüründe şirktir. Yani hiçbir kul, hiçbir yaratılmış varlık Allah'a ait olan sıfatları herhangi bir kula veremez. Bakınız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da bu saydığım özelliklerin hiçbirisi yoktu. O peygamber ki Allah Teala'nın seçkin kuluydu, peygamberiydi. Vahiyle birebir muhatap olan insandı. Ama peygamberde o tür özellikleri göremiyoruz. Yani peygamberin istediği zaman bir mekandan başka bir mekana geçtiğini, gaybı bildiğini, bunları göremiyoruz peygamberde. Ki bunu peygamber kendisi de ifade ediyor. Geçen hafta hatırlayacaksınız En'am suresindeki ayet-i kerimeyi okumuştum. Ne diyor da orada Allah-u Teala? De ki peygamberine, ben gaybı bilmem. Allah'ın hazineleri de yanımdadır demiyorum. Ben bir melek de değilim. Yani kısaca Allah Resulüne şunu ifade ettiriyor Rabbimiz. Ben bir beşerim. Sizin gibi beşerim. Eli, ayağı, gözü, kulağı olan bir beşerim. Yani benim insan üstü bir sıfatlarım yok. Benim sadece sizden ayrı özelliğim şudur. Bana vahyin verilmiş olması, indiriliyor olması. Ama dediğim gibi ben de sizin gibi beşerim. Yerim, içerim, çarşıda, pazarda gezerim. Duygularım vardır, ağlarım, gülerim. Bunun dışında farklı bir özelliğim yok. İşte burada Allah-u Teala kul ile kendi arasındaki irtibatı ortaya koyuyordu. Yine bununla ilgili olarak bugünkü hadisimize geçelim. Hemen hemen aynı konuyu içeriyor. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbinden rivayet ettiği bir hadisi kutsi'de Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak varırım diyor Allah-u Teala. Bu hadisi Buhari Tevhid bahsinde, Müslüm Zikir bahsinde ve Tevbe bahsinde, Tirmizi Davat bahsinde, İbn-i Mace'de Edeb bahsinde rivayet etmişlerdir. Dedim ya Allah-u Teala ile bizim kul olarak aramızdaki irtibat böyledir. Yani biz Allah'a kulluğumuzda ne kadar samimi ve ihlaslı isek ve hayatımızdaki yaşam biçimimizde Allah'a kulluğumuzu ne kadar fazla yapabiliyorsak, fazlalarla, nafile ibadetlerle veya Rabbimizin razı olacağı şeylerle. İşte o zaman bu bizimle Rabbimiz arasındaki yakınlaşmayı ortaya koyuyor. Vesileler arayın diyor ya Allah-u Teala kendisine yaklaşmamız noktasında. İşte o vesileleri de bir önceki hadiste söylüyor. Farzlar, nafile ibadetler. İşte biz bunları yerine getirdiğimizde Allah-u Teala ya biz yaklaşmış oluyoruz. Yani bu yaklaşma şu manada Allah'ın rızasını kazanma. Rabbimizin bizden hoşnut olması olayı. İşte Rabbim bizden hoşnut olduğu zaman bizim attığımız bir adıma karşılık Allah-u Teala 5 adım atıyor, 10 adım atıyor. Veya yapmış olduğumuz bir iyiliğe, hasenata karşılık Rabbimiz 10 mislini, 20 mislini, 30 mislini, 700 misline kadar bunu çoğaltıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz ki Rabbimiz hakikaten her zaman ifade ettiğim gibi biz kullarına karşı çok merhametli. Ve bizden aslında istediği her şey kulluk anlamında olsun, insan olmamız anlamında olsun, bizden talep ettiği her şey kendisine değil, gene bize sonuç olarak dönüyor. Diyorum ya Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Biz ne yaparsak Allah'a hoşnut ediyoruz ama o hoşnutluk sonuç itibariyle yine bize dönüyor. Yani bizim lehimize gelişiyor. Rabbim bu kadar merhametli. Bizler ise Rabbimizin bu merhamet boyutunu iyi anlamamız ve algılamamız gerekiyor. Biz Allah'a yaklaşacak vesilelere sarıldığımızda Allah bize daha çok yaklaşıyor. İşte bu yaklaşmanın karşılığı olarak da artık Rabbimizin koruması altına girmiş bir Müslüman noktasına geliyoruz. Şeytanın ve nefsimizin o zaman bize galebe çalması mümkün olmuyor. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geçen hafta da bahsettim, şeytanın Allah'ın indinde kovulması neticesindeki insanlara düşmanlığını ifade etmiştim. Şeytan bizim düşmanımız. Ve bizim ayağımızı kaydırmak noktasında her türlü yolu deniyor şeytan ve dostları. İşte biz farzlarla ve nafile ibadetlerle eğer Allah'a kulluğumuzu gereği gibi yerine getiriyorsak şeytan ve dostlarının bizim için kurmuş olduğu tuzakların hiçbir anlamı olmayacaktır. Çünkü Rabbimiz de ayet-i kerimede öyle diyordu. Şeytan senin kullarının ayağını kaydırmak için her türlü yolu deneyeceğim dediğinde ise Rabbimiz yine ayet-i kerimede şunu ifade ediyordu. Benim iman eden salih kullarım üzerinde senin hiçbir tasarrufun söz konusu değildir. İşte bu salih kullar zümresinde olabilmenin yolu dediğim gibi Allah'a farz ibadetlerle ve nafile ibadetlerle sürekli kulluğumuzu ifa etmek. Emirlerine itaat nehirlerinden kendimizi muhafaza etmektir. Bunu yaptığımız zaman Allah-u Teala da bizim her zaman yar ve yardımcımız olacaktır. Burada hadiste ifade ettiğim gibi Allah-u Teala'nın için kendisinin kullandığı bir takım sıfatlar var. Yani dediğim gibi Allah-u Teala kul bana bir karış yaklaşında ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani o bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım olayı sadece mecazi anlamdadır. Yani bu şunu ifade eder. Allah-u Teala'nın razı olacağı, memnun olacağı şeyleri yaptığımız sürece Allah-u Teala bizi her zaman ne yapacaktır? Koruyacaktır, gözetecektir. İşlerimizi kolaylaştıracaktır, sıkıntılarımızı giderecektir. Ve bizim için razı olacağı şeyleri yapmamız noktasında bizim yardımcımız olacaktır. Mesela buna paralel olarak bir hadisi şerif daha okuyayım sizlere. Müslüm'de geçiyor, Sahih-i Müslüm'de bir bahsinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hüreyre yoluyla şöyle bir hadis rivayet ediliyor. Allah ey kulum hastalandım beni ziyareti etmedin der. Kul der ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben nasıl seni ziyaret edeyim? Bunun üzerine Allah falan kulumun hasta olduğunu bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulacaktın buyurur. Yine ey kulum der Allah-u Teala acıktım bana yemek vermedin. Kul der ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin seni nasıl doyurayım? Falan kulum aç idi. Eğer onu doyursaydın ecrini yanımda bulacaktın buyurur. Bakın burada da bir hadisi kutsi ve kullanılan ifadeler mecazi anlamda. Zaten orada kul da şunu ifade ediyor. Sen alemlerin Rabbisin. Yani senin hastalanman veya senin acıkman söz konusu mu? Değil, tabii ki değil. Dedi ki Allah yarattığı kulunun bütün sıfatlarından münezzehtir. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni olandır. O yaratılmışlara benzemez. Ama Allah-u Teala burada şunu vurguluyor. Yani benim salih kullarımdan, benim hoşnut olduğum kullarımdan herhangi birisi hastalandığında onu ziyaret ederseniz, ona bir geçmiş olsun dilerseniz, onun hal hatırını sorarsanız, yapabileceğiniz herhangi bir yardım söz konusu olduğunda o yardımı o kulumdan esirgemezseniz, sanki ben hastalanmışım da beni ziyarete gelmişsiniz, beni hoşnut etmişsiniz gibi bir davranış sergilemiş olursunuz diyor. Hadiste öyle diyor Allah-u Teala. Falan kulum vardı hastalanmıştı. Onu ziyarete gittin mi? Gitseydin sanki benim hastalanmışım da beni ziyarete gelmiş gibi olacaktın. Yani beni memnun edecektin. Aynı şekilde aç kalmış, ihtiyacı olan bir insanı, bir mümini ziyaret ettiğin zaman, onun açlığını giderdiğin zaman veya onun sıkıntısını giderdiğin zaman Allah-u Teala ne olacak? Bundan memnun olacak, hoşnut olacak. Ve öyle diyor hadiste. Eğer onu doyursaydın ecrini yanımda bulacaktın. Yani ona yapacağın bir iyiliğin karşılığı benim katımdadır, benim nazarımdadır. Onu ben sana vereceğim. İşte kul bütün ibadetlerini bu bilinçle yapmak zorundadır. Hatırlayacaksınız geçen haftaki okumuş olduğum ilk hadis şöyle başlıyordu. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Bunu tersinden düşünün. Her kim bir dostuma iyilikte bulunursa, hastayken onu ziyaret ederse, ihtiyacı varken ihtiyacını giderirse, bir sıkıntısı varken sıkıntısını giderirse, ben de onun açlığını gideririm, sıkıntısını gideririm, hastalığına şifa veririm. İşte Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu kullarını ne yapmamız gerekiyor? Bizler de Müslümanlar olarak hoşnut etmemiz gerekiyor. Veya bu insanlarla diyaloglarımızın Allah'ın razı olacağı, hoşnut olacağı şekilde olması gerekiyor. Bakın, bütün hayatı kuşatan bir dinimiz var. Ve bu dinin yaşam olarak ortaya konmasında yapacağımız her şey, Allah'ın rızasına uygun olan her şey, sonuç itibariyle bize ecir olarak dönecektir. O yüzden kul, en ufak bir şeyi dahi olsa ki onda Allah'ın rızası söz konusu ise, bunu ne yapmamalıdır? Kesinlikle küçük görmemeli ve hafife almamalıdır. Şimdi buradaki hadisteki özellik de, dediğim gibi, Allah burada kendisiyle ilgili bir takım sıfatlar kullanıyor. Bunu iyi anlayalım diye tekrar ediyorum. Bunlar mecazi sıfatlardır. Yine tekrar ediyorum. Allah yarattığı hiçbir kuluna benzemez, haşa. Allah bundan müstağnidir. Ve bizim de vahye bakışımız, peygamberin öğretisine bakışımız ve bir takım insanlara bakışımız da bu şekilde olmalıdır. Yaratılmışların en mükemmeli, en güzel örneği Peygamber aleyhissalatü vesselamdır. Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği gibi yürüyen Kur'an'dır o. Peygamberde bu vasıflar yok ise, biz peygamberde olmayan bu vasıfları herhangi bir insana hangi hakla yükleyebiliriz ki? Yani birilerinin kalkıp da gaybı bildiklerini iddia etmek, birilerinin muhakkak ve muhakkak bize şefaat edeceğini iddia etmemiz, bunların hepsi bizim inancımıza göre batıldır ve yanlış olan şeylerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile dediğim gibi gaybı bilmiyor. Peygambere gayb bildirilmemişse, onun dışında kimseye gayb bildirilmemiştir. Kim gaybı bildiğini iddia ediyorsa, Allah'ın dinine haksızlık ediyor demektir. Buna inananlar da aynı haksızlığı yapıyorlar demektir. O yüzden Kur'an'ı Müslüman'ın iyi anlaması gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da iyi anlaması gerekiyor. Peygamberin beşer olmasın ve vahyele muhatap olması dışında Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın da öyle mucizevi bir özelliği yoktur. Bütün bu özellikler sadece Rabbimize aittir. Yani Rabbimiz için zaman mekan söz konusu değildir. O Rab ki her yerde hazır ve nazırdır. Rabbimiz için dediğim gibi mekan söz konusu değildir. Rabbimiz her yerdedir. Ve bizim gaybı bilmek sadece Allah-u Teala'ya aittir. Biz bilemeyiz. Bunu bildiklerini iddia edenler insanlar ise dediğim gibi Allah'a şirk koşuyorlar demektir. Evet, bu konuya bu kadar değinmemizin yeterli olacağı kanaatindeyim. Konumuz biliyorsunuz Allah yolunda mücadele etmek. Yani bütün varlığımızla onun razı olacağı, rızasını kazanmak noktasında gayret göstermek. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki, diyor Allah Resulü, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit, diyor. Evet, insanoğlunun gerçekten de kıymetini bilmediği iki şey, sıhhat ve boş vakit. Sıhhat nedir? Sağlıklı olması insanın. Hem bedenen hem ruhen sağlıklı olmaz. Hakikaten de bu insana verilmiş çok büyük bir nimettir. Ve insanoğlu bunu ne yapmak zorundadır? En güzel şekilde değerlendirmek zorundadır. Hastalıkların bizi yakaladığı, çaresiz kaldığımız, bir çare durumlara düştüğümüzde birçok şeyi yapamaz duruma geliriz. Ve inanın böyle insanlarla karşılaştığımızda da o insanların ah edip vah ettiğine şahit oluruz. Neden? Sıhhatliyken yapamadıklarının pişmanlığını insanlarda görürüz. İşte Allah Resulü de bize bunun kıymetini bildiriyor. İki nimet, sıhhat ve boş vakit. Evet, sıhhatten bahsediyorduk. Yani insan sağlıklı iken, hastalık ona düçar olmamış iken, eli ayağı gözü yerli yerindeyken, işte bu hali üzereyken, bunlar da Allah'ın insan için vermiş olduğu en güzel nimetlerdir. İşte insan Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu nimetleri yine Allah'ı hoşnut edecek şekilde kullanırsa bu kul için lehde olan bir şeydir. Ama bu saydığım uzuvlar Allah için kullanılmıyorsa, yani tutan el haramı tutuyorsa, gören göz haramla iştigal ediyorsa, işiten kulak Allah'ın hoşnut olmadığı şeyi işitiyorsa, işte insanoğlu bu uzuvlarından dolayı da hesaba çekilecektir. O yüzden bu uzuvları Allah'ın hoşnut olacağı şekilde insanoğlunun kullanması gerekiyor. Sıhhatten bahsederken de aslında bir de bu olayın şu boyutunu düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani bir insan vardır, görünüşte gayet sıhhatlidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ifadesiyle hasta insanlar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi münafıklardır. Allah-u Teala münafıklardan bahsederken de onların kalplerinde hastalık vardır diyor, maraz vardır. Allah da marazlarını arttırmıştır. Bakın bu da bir hastalık çeşididir. Her ne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada vurguladığı bedenen sağlıktan bahsetse bile, bir de dediğim gibi olayın aslında bir boyutu var. Yani sıhhatli olmak hem bedeni anlamda hem de manevi anlamda demiştim ya, bedeni anlamda elinizin ayağınızın yani vücudunuzun sağlıklı olması. Manevi anlamda ise sağlık şudur: Müslümanın Allah'ın vahyi üzere yaşaması ve hareket etmesidir. Münafıklar için yine Allah-u Teala bahsederken, onlara yeryüzünde ifsat etmeyin dediğinde, bozgunculuk yapmayın dediğinde ise, onlar şunu söylüyorlar: biz ıslah edicileriz. Ama Allah-u Teala onların ifsat edici olduklarını biliyor. Yani bu manevi bir hastalık. Kalplerinde hastalık var. Ne o hastalık? İslam'a razı değiller. Müslümanlardan da razı değiller. Allah'a kullukta kendilerini ne yapıyorlar? Kaçındırıyorlar. İmtina ediyorlar. Ama zahiren baktığınız zaman Müslümanlar gibi yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, oruç tutuyorlar. Münafıklar böyle insanlar. Ama kalplerinde iman yok. Bugün de bu toplumda aynı haslete sahip insanlar var. Televizyona çıkıyorlar, İslam'ın Müslümanlara karşı her türlü hakareti yapıyorlar. Hatta kinlerini kusuyorlar. Ve ondan sonra kalkıyorlar, bizim yüce dinimiz ibaresini kullanıyorlar. Şimdi ey zavallı insan, Allah senin kalbinde olanı bilmiyor mu? Kendini mi kandırıyorsun? Veya haşa Allah'ı mı kandırıyorsun? Bu insanlar aynı Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi, onlara müminler gibi inanın dedikleri zaman, beyinsizler gibi mi inanalım diyorlar. O beyinsizler diye ifade ettikleri ise Müslümanlar, müminler. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimenin devamında diyor ki, asıl beyinsiz kendileridir. Şimdi bu anlamda düşündüğümüz zaman bir de manevi insanın sağlıklı olup olmaması, manevi anlamda durum söz konusu. Tekrar biz buradaki hadisin bize vermiş olduğu manada sıhhat konusuna döndüğümüzde ise, hakikaten insan dediğim gibi sağlıklıyken Allah'a kullukta onu razı edecek şeyleri ifa etmekte büyük bir nimet söz konusudur insan için. İnsan işte bu sıhhati değerlendirmek zorundadır. Çaresiz kaldığında, bir çare kaldığında, hastalık onu yakaladığında ise insan ne yapar? Kulluğunda zafiyet göstermeye başlar. İster istemez. Sonra da dediğim gibi keşkeler, ahlar vahlar devreye girer. O yüzden insanoğlu Allah'ın kendisine vermiş olduğu sıhhat gibi bir nimetin çok iyi değerini bilmek zorundadır. Bir diğer değerini bilmediğimiz şey ise boş vakit. Hakikaten de Peygamber aleyhissalatü vesselamın örnekliğinde olayı değerlendirecek olursak, Peygamber aleyhissalatü vesselamın zaten boş vakti diye bir şey yoktu. O zaten Allah-u Teala'dan almış olduğu vahyi, Allah-u Teala'nın ona yüklemiş olduğu peygamberlik misyonunu hakikaten nasıl Allah'ı razı edecek şekilde yerine getirebilirimin sürekli endişesiyle hareket ediyordu. Allah Resulü hiçbir zaman boş vakit bulamıyordu. Bir de şu önemli, boş vakti olsa bile insanların o boş vakitlerinde boş şeylerle uğraşmamaları gerekiyor. Burası da çok önemli. Allah-u Teala müminlerden bahsederken Müminin suresinde diyor ki onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Yine Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis kitabı iman bahsinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor Allah Resulü ya hayır konuşsun ya sussun. Bakın bunları ard arda koyduğumuzda şu ortaya çıkıyor. Boş vakit bizler için hakikaten çok önemli. Boş vakitlerimizi de Allah'ın hoşnut olacağı, razı olacağı şeylerle değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışındaki her şey insanın aleyhinedir. O yüzden Allah-u Teala kim zerre kadar hayır işlerse karşılık görecek, kim zerre kadar şer işlerse karşılık görecek diye diyor. Yani zerre kadar yaptıklarımızdan da sorumluyuz bizler. O yüzden boş vaktimizi Allah için değerlendirmemiz, o boş vakitlerimizde de dediğim gibi boş şeylerle uğraşmamamız gerekiyor. Allah'ın hoşnut olacağı, memnun olacağı şeyleri yapmamız veya onlarla iştigal etmemiz gerekiyor. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece ayakları şişinceye kadar namazı kılardı. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki kendisine, niçin böyle yapıyorsun? Neden bu kadar meşakkate katlanıyorsun? Ey Allah'ın Resulü! Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim. Allah Resulü bunun üzerine şöyle cevap veriyor. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Buyurdu. Bu hadisi Buhari tefsir, Müslüm münafıkun, Buhari teheccüd, Müslüm münafıkun, Tirmizi salat, Nesai, Kıyamul Leyl, İbn-i Mace'de ikame bahsinde rivayet etmişlerdir. Bu tahmin ediyorum hepimizin aşina olduğu bir hadis. Allah Resulü Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu ibadetlerin dışında da ne yapıyor? Sürekli nafile ibadetlere yöneliyor. Bu konumuzun ilk hadisi. Yine oraya dönmek ihtiyacı hissediyorum. Okumuş olduğum hadisle birebir bağlantılı olduğu için kulum bana neyle yaklaşır diyordu Allah-u Teala, farz ibadetlerle, ondan sonra nafile ibadetlerle. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim için en güzel örnek ve numune ve o Allah'ın peygamberi. Gündüzü sürekli Allah'tan aldığı vahyi insanlara götürmekle geçiyor. Sürekli bir koşturma, insanların hidayeti için uğraşıyor. Vahyi insanlara ulaştırmak için uğraşıyor. Hatta öyle noktalara geliyor ki onlar inanmıyorlar diyor diye neredeyse kendini heba edeceksin diyor Allah-u Teala. Bu derece yani. Peygamberin özverisi, samimiyeti, ihlası. Bu yetmiyor. Bunun dışında farz olanı ifa ediyor Allah'ın Resulü. Ondan sonra da gece ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ve üstelik bunu yapan peygamberin Allah katında şöyle bir özelliği var. Allah senin diyor Ayşe validemiz geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır. Yani sen masumsun Allah katında. Allah Resulü'nün cevabına bakın. şükreden bir kol olmayı istemeyeyim mi? İşte insanoğlunun yaratıcısına karşı şükretme olayı. Çünkü Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetler o kadar çok ki. Bakın İbrahim suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? O size kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi verdi. O kim? Yani Rabbimiz. Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız bitiremezsiniz. İşte Rabbimiz bize bu kadar nimet veriyor. Yani saymaya kalksak hakikaten de bitiremeyiz. Bakın sıhhat, sağlık, zaman, gören göz, işiten kulak, yürüyen ayak, anlayan kalp, eş, çoluk çocuk, güneşi veriyor ısınmamız, aydınlanmamız için. Arkasından geceyi getiriyor istirahat etmemiz için. Denizde gemileri yürütüyor gezmemiz için. Deniz içinde bizim için bir sürü yiyecek. Gökten yağmur indiriyor, onunla yeryüzünden bitkiler çıkartıyor bizim için. Yağmuru bir rahmet olarak bizlere sunuyor. Ve bunları aklınıza ne geliyorsa çoğaltabilirsiniz. Bütün bunları Rabbimiz yarattığı kendi ifadesiyle nankör olan insan için veriyor. Öyle diyor Allah-u Teala Bismillah. Ya eyyuhel insanu ma gırreke bi rabbikel kerim. Ey insan, seni Rabbine karşı nankör yapan nedir? İşte bunu en güzel şekilde yakalamış. Yani bu bilinci en güzel şekilde yakalamış olan kim? Allah'ın Resulü. Bir hadiste ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Siz benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz diyor. Çünkü vahye muhatap olan peygamber, müminlerin görmediğini gören, işiten ve kendisine bildirilen bir peygamber. O peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a kulluğunun ne kadar yaparsa yapsın yeterli olmayacağının bilincinde. Ama şunun idrakinde ve onu yapıyor. Yani hepimiz için geçerli olan bunun. Yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda ya Rabbi şunu diyebiliyorsak Rabbimize karşı, ya Rabbi sen nimet olarak bize bunları verdin. Ben de senin kulun olarak hakikaten bütün gayretimle yapabileceğim kulluk bu kadarıydı, bunu yaptım diyebiliyorsak o da bizim için bir güzelliktir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam bu gayretin içerisinde. Gündüz sürekli bir koşuşturma. Fakat bu koşuşturmayı her yönüyle değerlendirin. Sadece dediğim gibi Allah'tan aldığı vahyi insanlara uğraşmak değil. En önde bu geliyor ama bunun dışında ailesiyle ilgilenmek, Müslümanlarla hemhal olmak, onların sıkıntılarını gidermek noktasında yardımcı olmak, kendisinden herhangi bir şey talepte bulunanlara karşı elinde olanı vermek, yani bunları sıralayın. Böyle bir peygamber, tabiri caizse 24 saati Allah'ın rızasına uygun olarak geçen bir peygamber. Peki biz hayatımızın 24 saatinin ne kadarını Allah'ın rızasına uygun geçirebiliyoruz? Bunu kendimize soruyor muyuz? Allah bize vermiş olduğu bir an önceki hadisteki gibi ifade ettiğim sıhhatimizden de soracak. Vaktimizi nerede harcadığımızı da soracak bize. Biz o zaman Allah-u Teala'nın o sorusuna gerekli cevabı verebilecek miyiz? Bakın Tirmizi'nin İbni Ömer'den rivayet ettiği bir hadisi size aktarayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Rabbi tarafından 5 şeyden sorulmayacak. Bakın Tirmizi'nin İbni Ömer'den rivayet ettiği bir hadisi size aktarayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü Rabbi tarafından 5 olmadıkça Ademoğlunun ayakları kımıldamaz diyor Allah Resulü. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede çürüttüğünden, malını nerede kazanıp nereye harcadığından, ilmiyle ne amel yaptığından buyurmuştur. Bakın insan bundan hesaba çekilecek. Yani kul şunun bilincinde olmalıdır. Daha önce de ifade ettim ya, biz Allah'ın murakabesi altındayız. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle bizi yaratmış, yarattıktan sonra da başıboş bırakmıyor ki. Hanginizin daha güzel amel yapabileceğini denemek için bizi yarattığını bir ayet-i kerimede Rabbimiz ifade ediyor. Yani hangimiz Allah'a daha güzel amel yapacağız? Hangimiz Allah'a daha güzel kulluk ifa edeceğiz? Bunun hesabını soracak bize Allah. Bunu görmek istiyor bizden. Fakat güzel olan, ilk bölümde de ifade ettiğim gibi, biz Allah'ın rızasına uygun olan ne yaparsak yapalım, sonuç itibariyle o bize dönecek. Lehimize dönecek. Neden? Dediğim gibi Allah'ın ona ihtiyacı yok. Yani biz her şeyi aslında kendimiz için yapıyoruz. Rabbimizi hoşnut ediyoruz ama o bize sonuç olarak gene bize hoşnutluk olarak dönecek. Bu bilinçle hareket edebildiğimiz anda gerçekten kazananlardan olacağız. İşte bu anlamda Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz var. Şöyle diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir grup insan bir şeyler umarak kulluk yapar diyor. Bu tüccar kulluğudur diyor. Hakikaten de baktığınızda insanlarda bazılarında şunu görürsünüz. Allah'a karşı bir ibadet yaptıklarında, bir hayır ve hasanat ortaya koyduklarında hemen bunun karşılığını beklerler. Görmek isterler. Ya ben bu ibadeti, şunu yapıyorum, bu iyiliği, hasanatı yapıyorum, bunun karşılığında görmek isterim düşüncesiyle yaparlar. İşte Ali radıyallahu anh bu tür kulluk yapan insanlar için bu tüccar kulluğudur diyor. Yani bir ticaret yapıyorsun sanki. Bir şey yaptım, karşılığını almam gerekiyor. Ben burada saydım Allah'ın kuluna vermiş olduğu nimetleri ve Rabbimin kendi ifadesiyle Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız bitiremezsiniz. Yani bu kadar nimet veriyor Rabbimiz bize. İnsan bu nimetlerin bilincinde mi değil mi? Değil. Bilincinde olan bir insan tüccar mantığıyla Allah'a kulluk etmez zaten. Yani mümin Allah'a kulluk eder. Takdiri ise Allah-u Teala'ya bırakır. Yani bırakmasa da sonuç itibariyle zaten takdir Allah-u Teala'nındır. Bir grup insan da diyor korkudan dolayı kulluk yapar. Ali radıyallahu anh. Bu da köle kulluğudur diyor. Hakikaten de öyledir. Çünkü kölenin efendisine kulluğu nedir? Korkudan kaynaklanır. Yani kölede bir özgürlük yoktur. Yani kölenin kendi iradesi yoktur. Efendisinin dediklerini yerine getirmek de mükelleftir. Biz öyle miyiz? Rabbimize karşı. Rabbimize karşı biz köle miyiz? Haşa. Rabbimize karşı biz köle değiliz. Biz Rabbimize karşı bir kuluz. Ama nasıl kuluz? Allah'ın akıl verdiği, irade verdiği, kendi yaptıklarımızın neticesinde cenneti veya cehennemi kazanacağımız bir özelliğimiz var. Kölede ise böyle bir özellik yok. Dediğim gibi köle sadece efendisinin dediklerini yapmakla mükelleftir. Onun aklını kullanması, iradesini kullanması söz konusu değildir. İşte korkudan dolayı da böyle yapmak zorundadır. Bu da köle kulluğudur diyor Ali radıyallahu anh. Bir grup insan da vardır ki diyor şükür olsun diye kulluk yapar. İşte bu tüm duygulardan yakasını kurtarmış seçkin kimselerin kulluğudur. Yani müminin kulluğudur. Biz Rabbimize niçin kulluk ederiz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da hadisinde beyan ettiği gibi şükretmek için. Zaten Rabbimiz bize dünyada karşılık olarak çok şeyi vermiştir. Sayamayacağımız kadar nimeti vermiştir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şunu da beyan ediyor. Bütün bunlara rağmen eğer biz ondan razı olursak, o da bizden razı olursa cennetine sokacağını ifade ediyor. Hiçbir gözün görmediği bir cennet. Yani dünyada görmediğimiz, algılayamadığımız, idrak edemediğimiz şeylerin var olduğu bir cennet. Hiçbir zahmete katlanılmayarak insanoğlunun her şeyi elde edebileceği bir cennet. İstemesiyle istediği şeyin kendisine verileceği bir cennet. Yani yaratıcımızın bu kadar nimeti bizim için var iken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ifade ettiği gibi şükreden bir kul olmayayım mı? Bu mantaliteyi Müslümanın yakalaması gerekiyor. Allah'ın nimetlerinin idrakinde olarak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim örnekliğimizdeki insan ise, beşerse, peygamberse, o peygamberi bizlerin örnek alması gerekiyor. Yani bizler de peygamber gibi Allah'ı hoşnut etmek noktasında farzların yanında nafile ibadetlere de sarılarak Allah'a şükrümüzü ifade etmek zorundayız. Ve programın böylelikle de sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve sizleri her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.